Ayrım 20, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 257. Sonra sıra Wallander'e geldi. Martin Oscarson'la yaptığı konuşmayı, sonra Clarkshamn'la ve Borman'ın kendisine astığı, huş ağacının bulunduğu yere yaptığı yolculuğu anlattı. Eskiden sık sık olduğu gibi arkadaşları da neler olduğunu anlatırken kendisinin de yeni ayrıntılar keşfettiğini hissetti. Hikayeyi yeniden anlatmak dikkatini keskinleştiriyordu. Konuşmasını bitirdiğinde toplantı odasındaki hava gergindi. Önemli bir ilerleme kaydetmeye çok yakınız diye düşündü Wallander. Borman'la Torstenson hukuk bürosu arasındaki bağlantıyı bulmalıyız. Borman'ı Torstensonlara, hatta Bertha Dooner'e tehdit mektupları gönderecek kadar kızdıran neydi? Onları ciddi bir adaletsizlik yapmakla suçladı. Bu tehdit olayının belediyeye yapılan dolandırıcılıkla ilgili olup olmadığından tam olarak emin olamayız. Ama şimdilik böyle olduğunu varsaymanın faydalı olacağını düşünüyorum. Her halükarda bu konu soruşturmamızdaki bir kara delik ve bütün enerjimizi toplayıp bu bağlantının altını eşelemeliyiz. Mesele üzerine yapılan müzakereler ilk başta zayıftı. Herkesin Wallander'in resmettiği tabloyu hazmetmesi için zamana ihtiyacı vardı. ''Bu tehdit mektuplarını düşünüyorum da,'' dedi Martinson tereddüt ederek, ''çok acemice oldukları düşüncesinden kurtulamıyorum.'' Çok çocukça, neredeyse masumca, Borman'ın karakterini net bir şekilde anlayamıyorum. Onun hakkında daha fazlasını öğrenmeliyiz, dedi Wallander. Çocuklarıyla görüşerek başlayalım, Marbella'daki dul eşine de telefon etmeliyiz. Bu işi ben yapmak isterim, dedi Martinson. Borman merakımı celbediyor. Smeden isimli yatırım şirketinin bütün faaliyetlerinin de baştan sona incelenmesi gerekiyor, dedi Björk. Stockholm'daki mali şubeyle iletişime geçmeyi öneriyorum. Ya da belki bunu Okeson'un yapması daha iyi olur. Orada en yetenekli yatırım analistleri kadar iş dünyası hakkında bilgi sahibi insanlar var. Per ile ben konuşurum, dedi Wallander. Bütün öğleden önce soruşturmayı baştan sona tekrar değerlendirdiler. Sonunda herkesin tıkandığı bir an geldi. Kimsenin söyleyecek bir şeyi kalmamış gibiydi. Björk bölge emniyet müdürüyle yapacağı saymakla bitmez toplantılardan biri için önceden ayrılmıştı. Wallander toplantıya son verme zamanının geldiğine karar verdi. İki avukat öldürüldü, dedi Wallander. Ayrıca Borman'ın intiharı söz konusu. Şayet intiharsa... Bayan Dooner'in bahçesinde ve benim arabamda patlama oldu. Yaptıklarımızı yakından izleyen son derece tehlikeli kişilerle karşı karşıya olduğumuzu kimse unutmasın. Bu da demektir ki bıkmadan tetikte olmak zorundayız. Herkes notlarını toplayıp çıktı. Wallander öğle yemeği için arabasıyla yakınlardaki bir restorana gitti. Yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Saat 1'den hemen sonra emniyete döndü. Öğleden sonra kalan vaktini organize suçlarla mücadele daire başkanlığından bir uzmanla görüşerek geçirdi. Saat 4'te savcılığa gidip Okeson'da uzun uzadıya görüştü. Sonra odasına dönüp neredeyse 10'a kadar oradan ayrılmadı. Sonra temiz havaya ihtiyacı olduğunu fark etti. Skagen'de yaptığı uzun yürüyüşleri özlüyordu. Bu nedenle arabasını emniyet binasında bırakıp Maria Caddesi'ndeki evine doğru yürüdü. Ilık bir akşamdı. Ara sıra dükkan vitrinlerine bakmak için durdu. Saat 11'de evindeydi. Yarım saat sonra telefonunun çalmasına şaşırdı. Kendine bir bardak viski doldurmuş, televizyonda film izlemeye koyulmuştu. Hole çıkıp cevap verdi, arayan Höglund'tu. ''Rahatsız ediyor muyum?'' diye sordu Höglund. ''Kesinlikle hayır.'' ''Emniyetteyim.'' dedi Höglund. ''Sanırım bir iz buldum.'' Wallander hiç tereddüt etmedi. ''Çok önemli olmasaydı Höglund aramazdı, 10 dakikaya oradayım.'' dedi. Höglund koridorda Wallander'i bekliyordu. ''Kahve içmeliyim.'' dedi Höglund. ''Kantinde kimse yok. Peter ve Noren biraz önce çıktılar. Bia Resto kavşağında bir kaza olmuş.'' Kahveleriyle birlikte bir masaya oturdular. ''Polis akademisinde masraflarını borsadan karşılayan bir arkadaşım vardı.'' dedi Höglund. Wallander şaşkınlıkla Höglund'a baktı. Onu aradım dedi Höglund neredeyse özür dileyerek. Bağlantılarım varsa birebir ilişkilerle bir şeyleri halletmek daha çabuk oluyor. Her neyse ona Strufab, Sisyphos ve Smeden'den bahsettim. Fjellsjö ve Holmberg'in isimlerini verdim. Bir saat önce evdeyken aradı. Ben de hemen buraya geldim. Wallander Höglund'un biraz sonra söyleyeceklerini duymak için sabırsızlandı. Söylediği her şeyi not aldım. Yatırım şirketi Smeden son yıllarda pek çok değişim geçirmiş, yönetim kurulları değişmiş ve birçok kez borsa mevzuatını ihlal ve bilgi sızdırma şüphesi nedeniyle hisseleri askıya alınmış. Kıymetli hisseler sık sık el değiştirmiş, bu nedenle izlerini takip etmek çok zormuş. Smeden bir yıl öncesine kadar finans dünyasındaki güvensiz gidişatın bir numaralı örneği gibi görünüyormuş. Derken Britanya, Belçika ve İspanya'daki bazı şirketler dahil olmak üzere bir takım yabancı komisyoncular ihtiyatlı bir şekilde hisseleri almaya başlamışlar. İlk zamanlar aynı alıcının çeşitli komisyoncu firmalar aracılığıyla birlikte hareket ettiğini gösteren hiçbir belirti yokmuş. Bütün bunlar gizlilik içinde gerçekleşmiş ve borsa simsarları dikkatleri üzerlerine çekmemeyi başarmışlar. O zamana kadar herkes Smeden'den o kadar yaka silkmiş ki kimse şirketi ciddiye almıyormuş. En azından bütün görsel basın böyleymiş. Stockholm Menkul Kıymetler Borsası Başkanı muhabirlerle her görüştüğünde Smeden hakkında soru sormamalarını rica ediyormuş. Çünkü bu şirketle ilgili gelişmelerden rahatsızmış. Sonra bir gün aynı komisyoncular tarafından o kadar önemli miktarda Smeden hissesi satın alınmış ki bu kadar kötü şöhretli bir şirketle ilgilenenlerin kim olduğunu merak etmemek mümkün olmamış. Sonuçta Smeden'in Robert Maxwell isminde tam olarak kim olduğu bilinmeyen bir İngiliz'in eline geçtiği ortaya çıkmış. Bu isim bana bir anlam ifade etmedi dedi Wallander. Kim bu adam? Kim değil, kimdi? Çünkü ölmüş. Birkaç yıl önce İspanya kıyılarındaki lüks yatından denize düşmüş. İsrail istihbaratı Mossad tarafından öldürüldüğüne, ölümünün tam olarak bilinmeyen ancak büyük ölçekli silah anlaşmalarıyla bağlantılı olduğuna dair söylentiler var. Liechtenstein'da kayıtlı gazete ve yayın evleri varmış. Ama öldüğünde krediler ve zimmete geçirilmiş emeklilik fonlarıyla kurduğu imparatorluğu İskambil Kulesi gibi yıkılmış. İflası ani olmuş ve geride büyük bir enkaz bırakmış. Bir İngiliz dedi Wallander hayret içinde bu bize ne anlam ifade ediyor? Anlatacaklarımın daha bitmediğini sonrasında hisseler başka birisinin eline geçmiş. Kimin? Perde arkasında saklanan birinin dedi Höglund. Maxwell görünmez kalmayı tercih eden başka birisinin adına hareket ediyordu ve bu kişi de bir İsveçliydi. Gizemli çember burada son buluyor. Höglund Wallander'e dikkatle baktı. Kim olduğunu tahmin edebilir misin? Hayır. Bir tahminde bulun. Derken jeton düştü. Alfred Harderberg. Höglund başını salladı. Farnholm şatosundaki adam dedi Wallander yavaşça. Bir süre sessizce oturdular. Başka bir deyişle Smeden aracılığıyla Strufab'ı da kontrol ediyordu dedi Höglund sonunda. Wallander Höglund'u dikkatlice inceleyerek baktı. Aferin dedi, çok iyi iş çıkardın. Okul arkadaşıma teşekkür et dedi Höglund. Eski Stuna'da polis memuru ama başka bir şey daha var, önemli mi bilmiyorum ama seni beklerken bir şey düşünüyordum. Baba Thorstenson Farnholm şatosundan dönerken öldü. Bormun kendisini astı. Ancak belki de her ikisi farklı şekillerde olsa da aynı şeyi keşfetmiş olabilirler. Keşfettikleri şey ne olabilir? Haklı olabilirsin dedi Wallander ama başka bir sonuca daha varabiliriz. Bormann'ın intihar etmediğine kanıtlanmamış olsa bile kesin gözüyle bakabiliriz. Tıpkı Thorstenson'un ölümünün trafik kazası olmaması gibi. Bir süre daha konuşmadan oturdular. Alfred Harderberg dedi Höglund nihayet. Bütün olayların arkasında bu adam olabilir mi? Wallander kahve fincanına bakarak dalmıştı. Bu soruyu kendisine hiç sormamıştı ama benzer bir şüphe duymuştu. Evet artık bunu görebiliyordu. Höglund'a döndü. Elbette Harderberg olabilir dedi. 10. Bölüm. Kurt Wallander sonraki haftayı zorlu bir cinayet soruşturmasını yürütürken görünmez barikatlarla kuşatıldıkları zamanlar olarak anımsayacaktı. Bu sanki çetrefilli bir askeri harekata, çok kısa süre içinde ve büyük bir baskı altında hazırlanmak gibiydi. Düşmanlarını Harderberg olarak belirledikleri için abartılı bir benzetme sayılmazdı bu. Çünkü Harderberg yalnızca yaşayan bir efsane değildi, aynı zamanda daha 50'sine varmadan bir ortaçağ hükümdarı kadar güç sahibi olmayı başarmış bir adamdı. Her şey Höglund'un hideli hisse senedi ticaretine aracılık yapan kişinin Robert Maxwell isimli bir İngiliz olduğunu ve ayrıca yatırım şirketi Smeden'in asıl sahibinin Farnholm şatosundaki adam olduğunu ortaya çıkardığı cuma gecesi başlamıştı. Böylece Harderberg saklı kimliğinin gölgesinden çıkarak cinayet soruşturmasının merkezine yerleşmişti. Wallander sonraları Harderberg'den daha erken şüphelenmediği için kendisini suçlayacaktı. Neden böyle yaptığına dair tatmin edici bir açıklama bulamadı hiç. Bulduğu açıklama her ne olursa olsun soruşturmanın başlarında dikkatsiz ve ihmalkar davranarak sanki Farnholm şatosu bir tür diplomatik dokunulmazlığa sahip bağımsız bir bölgeymiş gibi Harderberg'e şüpheden muafiyet tanımasının bahanesi olmaktan öteye gitmiyordu. Ertesi hafta bütün bunları değiştirecekti. Ancak sadece Björk'ün o kez onun da desteğini alarak ısrar etmesi nedeniyle değil. Ama esas olarak ellerindeki ipuçlarının yetersiz olması nedeniyle temkinle devam etmek zorunda kalacaklardı. Gustav Torstensson'un Harderberg'e mali danışmanlık yaptığından haberdardılar. Fakat ne yaptığını, görev alanının tam olarak ne olduğunu bilemiyorlardı. Ayrıca her halükarda Harderberg'in şirket imparatorluğunu illegal faaliyetlere karışmakla suçlayacak herhangi bir kanıtları yoktu. Neyse ki başka bir bağlantı ortaya çıkmıştı. Bormann ve Malmöhus Belediyesi'nin dahil olduğu ve örtbas edilip usulca toprağa gömülen dolandırıcılık olayı. 5 Kasım Cuma gecesi Wallander ve Höglund gece geç saatlere kadar durumu değerlendirmişlerdi. Fakat bunlar çoğunlukla tahmine dayanıyordu. Öyle olmasına karşın soruşturmanın nasıl ilerleyeceği hakkında bir plan geliştirmeye başlamışlardı. Wallander'e göre başından itibaren sağduyulu ve basiretli hareket etmeleri gerektiği açıktı. Eğer Harderberg bu işe karışmışsa Wallander bunun henüz bir ihtimal olduğunu hafta boyunca hatırlatmaya devam edecekti. Ne yaparlarsa yapsınlar, her nerede olurlarsa olsunlar, bu adamın her yerde ve her zaman gözü ve kulakları olduğu belliydi. Bormann, Harderberg ve öldürülen avukatlardan biri arasındaki bağlantının olayın çözülmesi anlamına gelmediğini hepsinin akıllarında bulundurması gerekiyordu. Aynı zamanda Wallander oldukça farklı nedenlerden ötürü bazı kuşkular taşıyordu. Hayatı boyunca İsveç'teki ticari uygulamaların imparatorun karısı kadar eleştirilemez olduğuna dair sabit ve tereddütsüz bir fikirle yaşamıştı. İsveç'in büyük firmalarının tepesindeki insanlar refah devletinin temelini oluşturuyordu. Ülke refahının merkezinde yer alan İsveç ihracat sanayisi her türlü şüpheden uzak görülüyordu. Ancak bilhassa şimdilerde döşeme tahtaları ak karıncalarla dolu olan refah devletinin bütün yapıları yıkılma emareleri gösteriyordu. Bu nedenle toplumdaki yaygın görüş, refah devletinin üzerinde yükseldiği ana kayanın nereden geldiğine bakılmaksızın sorumsuz müdahalelerden korunması gerektiğiydi. Yine de Wallander bütün kuşkularına rağmen ilk bakışta mümkün görünmese de çözüme giden yolda olabileceklerinin farkındaydı. "Elimizde çok sağlam denilebilecek bir şey yok," dedi Höglund'a emniyet müdürlüğündeki o cuma akşamı. "Elimizdeki tek şey bir bağlantı, bir irtibat. Bunu araştıracağız. Elimizden geleni yapacağız. Ancak çabamızın bizi sonunda cinayetlerden sorumlu kişilere götüreceğine kesin gözüyle bakamayız." Wallander'in odasına geçip oturmuşlardı. Wallander Höglund'un bir an önce eve gitmek istemeyişine şaşırmıştı. Saat epeyce geç olmuştu ve Wallander'in aksine onun geri dönmesi gereken bir ailesi vardı. O anda acilen çözmeleri gereken herhangi bir şey yoktu. Gidip iyi bir uyku çekmek ve ertesi sabaha dinlenmiş başlamak daha iyi olurdu. Ancak Höglund tartışmaya devam etmekte ısrar etmişti. Bu haliyle Wallander'e onun yaşlarındaki halini hatırlatmıştı. Polislerin çoğu işi sıkıcı, sıradandı. Ancak zaman zaman çeşitli seçenekler arasında fikir yürütmekten kaynaklanan, neredeyse çocuksu denebilecek ilham ve heyecan verici anlar da olabiliyordu. ''Öğrendiklerimin bir anlamı olması gerekmediğini biliyorum.'' dedi Höglund. ''Ama Al Capone gibi bir suç ustasının bir muhasebeci tarafından yakalandığını unutma.'' ''Bu çok makul bir karşılaştırma değil.'' dedi Wallander. ''Servetini hırsızlık, kaçakçılık, şantaj, rüşvet ve cinayetle kazandığını herkesin bildiği bir gangsterden söz ediyorsun.'' Bu vakadaysa tek bildiğimiz İsveçli başarılı bir iş adamının anlaşılana göre adı kötüye çıkmış bir yatırım şirketinde büyük bir hissesi olduğu ve birçok sektörde faaliyet gösteren bu şirketler grubunun belediyeyi dolandıran bazı kişileri istihdam eden bir danışmanlık şirketini idare ettiği. Bundan fazlasını biliyor değiliz. Bazı servetlerin arkasında büyük bir suç gizlidir diye bir söz vardı dedi Höglund. Ama bu eskidendi. Çünkü bugünlerde ne zaman gazeteyi açsan bunun istisna değil, kural haline geldiğini görürsün. Her durum için bir özlü söz bulabilirsin dedi Wallander. Japonlar ticaretin bir tür savaş olduğunu söylerler. Ancak bu İsveç'teki birilerinin, şayet yapmaya çalıştıkları buysa, itibarlarını lekeleyecek bir durumun ortaya çıkmasını engellemek için insanları öldürdükleri anlamına gelmez. ''Bu ülke tabularla dolu.'' dedi Höglund. ''Mesela soylu ailelere mensup ve Skåne'deki tarihi şatolarında yaşayan suçluların peşine düşmek bir tabu. Böylelerini elleri para kasasında yakalasak bile mahkemeye çıkarmaktan hoşlanmıyoruz.'' ''Hiç böyle düşünmemiştim.'' dedi Wallander aynı anda doğruyu söylemediğini fark ederek. ''Ve savunmaya çalıştığı şey neydi?'' Yoksa Höglund'un kendisinden çok daha genç birisinin bir kadının haklı olmasını kabullenemediği için miydi? Bence herkes böyle sanıyor dedi Höglund ısrar ederek. Oysa polisler de farklı değil ya da savcılar. Tabulara kimse kolay kolay dokunamaz. Görünmez kayalıklarla dolu bir sahilde teknelerini yanaştıracak güvenli bir yer bulamadan geziniyorlardı. Wallander aralarındaki farklı bakış açılarının uzun zamandır düşündüğü bir şeyi, yani polis teşkilatının iki farklı kuşakla ikiye bölünmesine işaret ettiğini düşündü. Bu farklı bakış açısı Höglund'un kadın olmasından ziyade beraberinde oldukça farklı bir hayat tecrübesi getirmesinden kaynaklanıyordu. ''İkimiz de polisiz ama aynı dünya görüşüne sahip değiliz.'' diye düşündü Wallander. ''Aynı dünyada yaşıyoruz ama farklı açılardan bakıyoruz.'' Aklına başka bir fikir geldi ama bundan hoşlanmadı. Höglund'a söylediklerinin aynısını Martinson'da kolaylıkla söyleyebilirdi. Ya da Swedberg. Hatta aldığı bitmek bilmeyen ileri eğitim kurslarına rağmen Hanson bile... Cuma gecesi orada oturup konuşurken sadece kendisinin değil, diğer meslektaşlarının da düşüncelerini seslendiriyordu aslında. Kendi emsali kuşak adına konuşuyordu. Bu düşünce onu rahatsız etti. Kabahati kendisine oldukça güvenen, bakış açısı hayli net olan Höglund da buldu. Kendi miskinliğinin, dünyaya ve içinde yaşadığı çağa dair çok belirsiz görüşlerinin hatırlatılmasından hoşlanmadı. Sanki Höglund, Wallander'e onun yabancı olduğu bir ülkeyi anlatıyordu. Höglund'un kafasından uydurmadığı, emniyetin sınırlarının hemen dışındaki gerçek insanlarla dolu İsveç'i. Konuşmaları sonunda Wallander'in ateşe yeterince su dökmesiyle sona erdi. Kahve almak için odadan çıktılar, kantinde boşluğa bakarak oturan, ya bitkin ya da sadece çok sıkılmış görünen bir devriye polisi onlara sandviç ikram etmek istedi. Tekrar odaya döndüklerinde Wallander tabular hakkında tartışmaktan kaçınmak için otoritesini kullanarak işe yarar şeylerden bahsetmeyi teklif etti. ''Arabam yandığında içinde ince deri bir dosya vardı.'' dedi Wallander. ''Farnorm şatosuna gittiğimde bana vermişlerdi. İçinde genel bilgiler vardı. Okumaya başlamıştım. Harderberg'in şirketleriyle kendisi, fahri doktoraları ve yaptığı iyi işlerle ilgili bir özetti. Sanat destekçisi Harderberg, hümanist Harderberg, gençlerin ahbabı Harderberg, spor sever Harderberg, kültürel mirasımızın koruyucusu, eski Öland balıkçı teknesinin hevesli restore edicisi Harderberg. Medalpat'taki demir çağından kalma yerleşim yerlerinde yapılan kazılar için cömertçe fon sağlayan fahri arkeoloji doktoru Harderberg. Göteborg Senfoni Orkestrası'ndaki iki kemancı ve bir fagot virtüözüne burs veren müzik destekçisi Harderberg. Ülkedeki en yetenekli ve genç opera sanatçılarına verilen Harderberg ödülünün kurucusu. İskandinavya'daki barış araştırmalarının eli açık bağışçısı ve hatırlayamadığım bir sürü şey. Harderberg orada sanki tek kişilik bir İsveç akademisi olarak tasvir ediliyordu. Ellerine bir damla kan bile bulaşmamış adam olarak Ebba'dan dosyanın bir kopyasını temin etmesini istedim. Dosyanın incelenip araştırılması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde şirketleri hakkında hazırlanan raporlara ve bilanço tablolarına erişmeliyiz. Gerçekte kaç şirket olduğunu, yerlerini ve ne iş yaptıklarını, ne alıp sattıklarını öğrenmeliyiz. Vergi beyannamelerini ve vergi durumunu incelemeliyiz. Bu bakımdan Al Capone hakkında söylediklerini kabul ediyorum. Gustav Torstensson'un burnunu nereye kadar sokmasına müsaade edildiğini bulmalıyız. Kendimize şunu sormalıyız. Neden başkası değildi o? Bulabildiğimiz bütün gizli odalara bakmalıyız. Harderberg'in sadece banka hesaplarına değil zihnine de girmek için bir yol bulmalıyız. Ona fark ettirmeden sekreterleriyle konuşmalıyız. Çünkü fark ederse şirketleri alarma geçer. Bu da bütün kapıların yüzümüze kapanmasıyla sonuçlanır. Soruşturma için ne kadar kaynak ayırırsak ayıralım, onun daha fazla askeri birliği savaşa sürebileceğini akıldan çıkarmamalıyız. Bir kapının kapanması yeniden açılmasından daima daha kolaydır. Akıllıca söylenmiş bir yalanı sürdürmek, belirsiz bir gerçeği bulmaktan daha kolaydır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 269.